Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Sevgili Atilla ve Batu'yla beraber yine sizlerleyiz. Fenerbahçe'mizin yine bir güzel galibiyetini konuşmak üzere sizlerleyiz. Hoş geldiniz beyler.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? Keyifler yerinde.
Yerinde abi ya. Valla 3 günde bir maç kazanıyoruz. Nazar değmesin.
Gerçekten yani.
Güzel gerçekten. Mesut geldi filan.
Aynen valla her şey.
Abi 2021 efsunlu gibi ya. Basketbolda her maçı kazanıyoruz. Hani ligde Beşiktaş maçını bir yana bırakırsak. Futbolda öyle enteresan bir başlangıç. Nazar değmesin. Böyle devam eder inşallah.
İnşallah ya.
Rahat kazanıyoruz bir de böyle. Aynen. Sezon başı gibi değil.
Evet. Yani. O zaman ben meşhur kadromu sayayım.
Ve
aynen. 28.4 yaş ortalamasıyla çıkmışız bu arada.
Oo, ekstra bilgi de geldi.
Aynen. 28.4
bir de
enteresan yani bu insanların algısı nasılsa Fenerbahçe çok yaşlı takım işte yani şu sene nasıl bir algı bu ya?
Hayır, Gökhan Gönül ile Caner'i onun yanına ne olur? Gökhan Gönül'ü kesiyorsun, orada 8 yaş mı fark var zaten. Bir oyuncu değişince 8 yaş küçülüyorsun.
Gerçi o da var yani ortalamayı.
Gustavo var. Abi şey yani Taylan'ın Ozan'dan büyük olduğu bir dünya yani. İnsan ona şaşırıyor çok fazla ya.
Değil mi? Samat da yerine Sisse'yi oynatsaydı mesela yine yüksek çıkacaktı. Boş işler abi bunlar. Yani, ortalama falan.
Bence de. Neyse kadromuz kalede Altay, savunma Nazım, Serdar, Tisserand, Filip Novak. Önlerinde Ozan Tufan, Luis Gustavo. Oley. Onların önünde Valencia, Pelkas, Tiam ve ileride Samat'ta ilk 11'iyle çıkan bir Fenerbahçe vardı. Ya Batu'ya öncelikle pas atarken şunu diyeceğim. Yani Fenerbahçe çok mu iyi oynuyor? Hayır. Yani çok mu rakibi etkisi altına alıyor? Hayır, ama bir şekilde kazanıyor. Yani artık Fenerbahçe için ben tweet attınca hatta öyle dedim. Yani kazanma alışkanlığı diye bahsettim. Yani Batu, Fenerbahçe için bu kazanma alışkanlığı geldi diyebilir misin artık? Böyle başlayalım.
Yiğit, Batu başlamadan önce itiraz ediyorum Yiğit'e. Fenerbahçe çok mu iyi oynuyor dedi. Hayır diye kendi cevapladı.
İyi, ben de rica ediyorum. Aman diyeyim, sen çok fazla takım kazanıyor falan bir şeyler yazdın. En son ben seni dün Barcelona kupayı kucaklıyor falan diye tweetini gördüm, bir baktım Bilbao kupa kaldı.
Abi orada hemen tweet'i sildim, sonra hemen
hayatım düştüm. Ben gördüm o tweet'i, kaçırmadım ben vallahi.
sildim hemen abi, tweet sildim. Gerçi onun yazım yanlışı var diye sildim. Yani maçla alakası yoktu da ya abi, yapacak bir şey yok, son dakika gol yedi ya. Neyse. Aynen.
Batuhan cevap versin soruyor. Ondan sonra ben Yiğit'in WhatsApp grubumuzda yazdıklarıyla geleceğim. Batu sen...
Tamam, bekliyorum abi. Tamam, ben söyleyeyim. Yiğit, şunu söyleyeyim önce. Senin 11 saydın ya. 11 saydıktan sonra sakatları ve cezaları saysan muhtemelen daha uzun sürerdi 11 saymandan. Evet. Yani çok ciddi eksiklerle çıktık sahaya. 11 hemen beklediğimiz 11'dir. Ferdi olabilir diye bekliyorduk ama Ferdi de son dakikada sakatlanıp o da yok. Yani onun tam ne sakatlığı geçirdiğini de göremedim. Siz gördünüz mü? Bilmiyorum ama. Ferdi'nin de olmamasıyla birlikte zaten elde hiçbir şey kalmadı. Yedekte sadece Lemos'la Sisse'nin varlığı. Onun dışında genç oyunculardan kurulu bir yedek olunca ilk 11 ister istemez kendi kendini oluşturdu zaten. Maçla ilgili de yani dediğin %100 katılıyorum. Fenerbahçe artık ben şey beklemiyorum, böyle acayip bir oyun falan, baskılı oyun. O olmuyor. Ama ya bu maçta üzerinde birkaç tane hoşuma giden şey oldu benim. Oyuncular üzerinde daha farklı konuşuruz ama maç için bir plan doğrultusunda konuşmak gerekirse şeyi çok beğendim. Bazı anlarda siz de dikkatinizi çekmiştir, gollerde dahil. Ceza sahası içinde bir anda 6 kişi, 5 kişi olduğumuz noktalar oldu. Çok fazla kişiyle ceza sahası içine girebildik ki bu Fenerbahçe'nin yıllardır yapamadığı bir şeydi. En son bunu başardığımızda işte klasik Fenerbahçe'nin öndeki o Solkayt ve bu meşhur üçlü dörtlünün olduğu dönemdi ki bu üçlü dörtlü de aslında biraz bunu anımsattı bize bu maçta. Tiam, Samatta ve Valencia, 3 tane forvet orijini olan oyuncunun oynaması. Arkalarında da Pelkas olunca otomatikman 4 tane hücumda aksiyon alabilecek oyuncuyla sahada olmamız bu maçta bence fark yarattı. Zaman zaman çok yüksek baskılı olmasa da anlık preslerle topu kaptığımız da oldu. Kaptıktan sonra bir anda 6-7 kişiyle ileriye çıktı Fenerbahçe. Bayağı, bu pozisyonlardan da önemli pozisyonlar yakaladık. İlk yarıda bir işte Altay'ın kornerden bence gol olabilme ihtimali çok yüksekti. Hep diyoruz ya ilk top gol oluyor. Çok şanssız Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe burada şanssızlığı da üstelememek lazım. Bu maçta bence çok şanslıydık. Birçok maçta son dönemde şanslıydık. Erzurum maçında da gol yiyebilirdik. Yenik duruma düşebilirdik. Bu maçta da yenik duruma düşebilirdik. Alanya maçında da yenik duruma düşebilirdik. Fenerbahçe'nin çok şanssız da şanssız her türlü talihsiz olaya işte Fenerbahçe'nin bu olsaydı kesin Fenerbahçe olurdu gibi söyleyerek ben uyuz oluyorum o söyleyenlere de. Biraz çekiyoruz gibi geliyor bu negatifliği. Ki ben çok negatif bir insanımdır. Ama çok fazla bunu Fenerbahçe'ye yapmamaya çalışıyorum son dönemde. Bu maçta yine şans bence yanımızdaydı o pozisyonda. Direkt'le kalenin arasına sıkıştı. Top gol olmadı. Ondan sonra da büyük bir kaleci hatasıyla Tiam'ın golü gelince ondan sonra maç bizim için biraz rahatladı. Bu sıkışık fikstürde rakipler de doğal olarak şöyle oluyor. Fenerbahçe'ye karşı 1-0 ilk duruma düşünce 3 gün sonra Ankara Gücü'nün de maçı var. Yani Ankara Gücü'nün asıl rakibi biz değiliz. Hep Fenerbahçe'den bakıyoruz ama biraz Ankara Gücü tarafından da bakarsak onlar da şöyle düşünüyor. Ben bu maçı zaten kaybedeceğim. Boşu boşuna daha fazla efor sarf etmeme gerek yok deyip onlar da diğer maçı düşünce bu maç ekstra bizim için bir tık daha rahatlayabiliyor. Başta bunları söyleyeyim. Atilla abi açsın daha devam ederiz.
Evet Atilla sen de
tempolu girdim. Abi. Bayağı tempolu girdim ben ya.
Evet yani Batu. Bayağı. Hazırlanmışsın yayına.
Aynen.
Galiba istatistikler falan da açık. Bize bir şeyler anlatacak herhalde.
Aynen. Abi yani, sen ne diyeceksin Ati?
İlk 11 ile ilgili mi?
Yok işte dedin ya.
Yani maçın başlangıcı yani zaten şöyle hani ilk 11 kalan sahalar bizimdir. Kalanları sahaya sürmüş hoca. Ama geçmiş yayınlardan hatırlarsınız hani çok konuştuk burada. Benim ayağı istediğim ön olan buydu. Yani Valencia, Samatta ondan sonra arkalarında Pelkas'tı. O dörtlü Samatta, Tiam, Valencia arkalarında Pelkas. Bu ön alan olunca Süper Lig'de rakibine böyle fiziksel bir avantaj sağlıyorsun. Yani dikkat edin pozisyonlara. Ortada kalan çoğu topu Valencia ve Tiam hatta Samat da bolca aldılar. Bugün şunu söylemek istiyorum. Hani Batuhan şanssızlık konusunu açtı ya. Bugün mesela Pelkas pek gününde değildi. Ritmini kaybetmiş gibi gözüküyor. 3 günde bir maç temposuna alışınca insan herhalde orada bir at 3 günlük yani bir maçın boş geçmesi Pelkas'ı biraz bozmuş gibi geldi. Yoksa Pelkas en az 2 golle tamamlayabilirdi yani bizim bıraktığımız noktada devam etse değil mi? Yani çok klas bir vuruş yaptı. Onun gol olmaması şanssızdı. Abi ben maçın başında Ankara Gücü'nden bir direnç bekliyordum. Öyle de oldu yani iki orta saha oyuncusuyla bizim Gustavo ve Ozan'a direkt adam markajı yaptılar merkezde. Dikkat ederseniz biz maçın başında bir topu geriden bir türlü çıkartamadık. Serdar Aziz'in uzun toplarına koyduk. Yani o orada maalesef işte hep konuşuyoruz. Bu uzun toplar hocanın tercihi mi diye. Yani orta sahadaki istasyonlar pas istasyonları olmayınca stoperler iki kere birbirlerine veriyorlar. Sonra uzun pas atıyorlar. Orada Erol Hoca bence oyuna biraz müdahale etti. Daha önceki maçlarda görmediğim bir şey çünkü. Ozan Tufan sağ bek Nazım'ın yanına geldi. Yani bizim beklerimiz zaten çizgiyi açılıyorlar. Biz oyunu kurarken iki bekimiz de bayağı çizgiye açılıyorlar. Hatta görüyorsunuzdur ya televizyon kadrajından falan çıkıyor sahabek mesela oyunun pozisyonuna göre. Gustavo, Ozan ve iki stoperle Serdar'la beraber orada bir dörtlü hat oluşuyor. Pelkas oraya giriyor. Bu kriz bizi zorladı. Ama bu kriz bizi zorlarken işte bu oyunun bir riski yani. Ozan Tufan'ın savunmayı kenarına yani sağ oyunu Serdar'ın yanına gelerek top çıkarttığı bir pozisyonla biz bir anda sağ ön tarafta çoğaldık. Hızlı paslaştık yani. Hızlı paslaşınca ceza sahası içine Tiam'ın tersten koşuşu savunmayı zaten dağıttı. Oradan bir gol geldi. Bir gol geldikten sonra da yani şu an galiba ligde tek kalmışız. 1-0 öne geçen bütün maçları kazanan tek takım Fenerbahçe'ymiş. Öyle bir şey söyledi spiker. Tam duymadım ama bizim o serimiz devam ediyor. Yani öne geçtiğimiz maçlarda Fenerbahçe iyi oynuyor. Çünkü A planı Fenerbahçe'nin bunun üzerine. Sorun yaşamıyoruz. Sorun yaşamamaya devam ediyoruz. Ama yani kafamızda şu var. Yani bir gün sorun yaşarsak o direkle Altay arasında sıkışan top gol olsaydı bu maç nereye giderdi diye düşünüyoruz. Ama yani bunu da düşünmek çok şey gelmiyor yani bana. Sonuçta oynanan bir oyun var ya. Öteki türlü oynasaydık ne olurdu diye başa sarıp öyle oynama şansımız yok. Bence yani Ankara Gücü de oyuna iyi başladı ama işte bir plan yaptıktan sonra Ankara Gücü'nü özellikle forvetle oynayan oyuncusunun adı neydi unuttum.
Hemen söyleyeyim abi ben sana. Forvet'te oynayan siyahi oyuncuları mı diyorsun? Evet. Bolingi. Bolingi. Hep her dakika faul yapan arkadaşı diyorsun herhalde.
Ya bak ben bir şey söyleyeyim. Yani Bolingi ile sezona başlamak bir takım için intihar gibi bir şey yani. Hiçbir tehdit yok. Ne havadan, ne yerden, ne fizik. Yani nasıl Bolingi'ye bu kadar yani tahammül etti hoca, erken çıkarttı aslında. Hani Bolingi ile yani oraya bir transfer lazım. Ankara Gücü'nü çünkü dikkat etmişsinizdir. Yani orta saha oyuncuları böyle çabuk, biraz seri ve hepsinin şut tehdidi var. Ama Bolingi onlarla hiç alakası yok. Futbolda da bence pek bir alakası yok. Biraz büyük konuştum ama yani ben çok yetersiz gördüm. Bu yetersizlik de eklenince Fenerbahçe'nin istikrarlı oyununun üzerine skoru çabuk aldık. 2-0 yani ilk iki golünün organizasyonu da ben çok beğendim ama işte bunu sayıca çok arttıramıyoruz. Bence bunun bir numaralı nedeni hani bazen kendi oyunumuzu biraz yani kuvvetli bir oyunumuz var ama onu beğenmemizin sebebi ileri üçte üçlüyü yani Tiam ve Valencia'nın özellikle pas keskinliği çok az. Yani karar almada pas keskinliğinde net paslar çıkmıyor ayaklarından yani. Bir pası yani görüyorlar oyuncuyu, öyle oynamak istiyorlar. Ama o hani pas bazen çoğu zaman hatta bence kötü çıkıyor. O kötü çıkmasından dolayı o 10-15 paslı hücumu yapamıyoruz. O da hani bu takımın eksiği ama Fenerbahçe bu oyundan skor almasını, sonuç almasını gayet istikrarlı ve başarılı şekilde yapıyor.
Batu, yani şeye geçelim artık. Yavaş yavaş oyuncuları da değerlendirelim. Ondan sonra zaten notlarla beraber devam ederiz. Yani ben özellikle bu maçı özelinde savunma ikilisini çok beğendim. Özellikle Tisserand. Yani geldiği günden beri en iyi maçını oynamış olabilir. Onun dışında Nazım Sangare özellikle sezon başında yaptığımız programlarda ben şey diyordum yani. Nazım bu paraya neden alıyoruz? Gökhan var işte, ne zaman forma bulacak? Atilla o zaman şey diyordu yani. Nazım'ın sırası gelecek ve o zaman Nazım formayı alıp kimseye de formayı vermez kolay kolay diyordu. Gerçekten öyle oldu. Acayip Nazım izliyoruz.
Yani sen tecrübe. Özellikle
Nazım ve Tisserand özelinde diğer oyuncular için ne diyeceksin? Bu iki oyuncuyu ayrı değerlendirmek lazım tabii.
Abi dediğin gibi Tisserand bence maçın en iyi oyuncularındandı. Ya ben en son Tisserand'ı övdükten sonra Tisserand üst üste 30 tane falan penaltı yaptırdığı için biraz Tisserand'ı övmekten korkuyorum ama o zaman da söylemiştik. Yani Tisserand gerçekten bence Fenerbahçe'nin stoperi rahatlıkla olabilecek bir oyuncu. En çok topu aldığında dikine oynayabilme mantığını seviyorum. Çünkü bizim stoperlerde çok fazla görmediğimiz bir şey. Ki bu ligde çok fark yaratıyor stoperinin öne dikine pas yapabilmesi, topla ileriye kat edebilmesi. Ki bunun dışında biraz daha temaslı oyuna daha yakın olduğunu, eskiden çok fazla temastan kaçıyordu, daha ürkek oynuyordu. Daha sert hava toplarında temastan kaçmayan bir Tisserand görüyorum son iki maçtır. Bu maçta yine çok iyi oynadı. Bence maçın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Tabii Atilla abinin dediği gibi Bolingi gibi gerçekten çok fazla özelliği olmayan bir forvete karşı oynamak da kolay. Onu da tabii şey yapmamak lazım ama Türkiye Ligi de bu. Yani 10 tane Bolingi var bu ligde açıkçası. Onu söyleyeyim ben yani. Ondan dolayı Tisserand'ın performansını etkileyici buldum. Serdar Aziz yine sakatlanıp çıktı. Yoksa Serdar Aziz zaten verdiği performans belli ama maalesef sürekli sakatlanıyor. Yani o da onun bir gerçeği. O gerçekten kaçabilecek gibi durmuyoruz. Nazım için yani diyecek çok fazla bir şey yok. 5 maçtır üst üste kupa, lig 90 dakika aralıksız boy oynuyor. Hiç hata yapmadan oynadı. Yani bu maçta tabii biraz daha temposu eski maçlara göre daha düşüktü ama ya o da normal dediğim gibi. 5 tane maç üst üste hiç yedekleyeceğim bir oyuncu da olmadığı için doğru dürüst. Yani insanüstü bir performans. Ben kara kara düşünüyorum. Yani Sivas'ta yine mi Nazım 90 dakika oynayacak? Orada oynadı. 3 gün sonra yine mi oynayacak? Çünkü bizim alışkanlığımız biz sakatlanan oyuncuların ne kadar olmadığını bilmiyoruz. Siz biliyor musunuz Gökhan ne zaman dönecek?
Yok. Herhangi bir bilgi yok.
Yani hiç kimse ne zaman döneceklerini bilmediği için yani Nazım da insan ki bugün bence eski performansından bir tık uzaktı. Anca bu kadar olurdu ama. Nazım'ın hiçbir suçu yok. Novak da yani Novak tabii ki de bugün herkes sahanın en kötüsü olduğunda hemfikirdir. Çok fazla üstüne yorum yapabilecek bir şey yok ama unutmamak lazım. Bayağıdır sakat Novak. Yani çok açıklamadığı için kulüp biz Novak sanki antrenmanlarda var falan zannediyoruz. Yani Novak yaklaşık 20 gündür falan sadece 1-2 antrenmanla çıkmış. Yani bugün bir antrenmanla falan sahaya çıktı ki hiç hazır olmadığı belliydi. özveriyle oynamaya çalıştı. Tabii çok yetersiz. Yani Caner'den sonra Novar görmek bana şey gibi geldi. Yani bir HBO dizisi izlerken ATV dizisine geçmek gibi falan öyle bir his yarattı bende. Yani top ayağını aldığında. Evet, çok kötüydü. Evet. Yani harbiden çok kötüydü ama bence şey yapmak lazım. Novar çok yüklenmeyeceğim. Hazır değil. Gerçekten hazır değil. Yani defans dörtlüsüyle ilgili bunu söyleyeyim. Bir de Gustavo. Abi biz alıştık herhalde Gustavo'ya. Ondan çok fazla bir şey demiyoruz
öyle
da.
Öyle mi?
Android mi abi bu adam? Ben anlamı yoktu. Çok güçlük çekiyorum. 90 dakika, ya 93. dakika İsmail yanda topu pası yapıyor ya. Mesela Gustavo 3-0'da 0 ciddiyetsizlik. Her pozisyonda aynı ciddiyet. 3-0 abi biraz sen bir dur ya deme bir dur yani. Aynen. Çok enteresan. Çok enteresan bir adam. İşte Bayern Münih niye alıyor? Yani Bayern Münih'te bir adam oynamıyor. Yani Bayern Münih işte yani. Bu başka çok fazla söyleyecek
bence
bir şey
yok. Bence de bu bir transfer değerlendirmesi olabilir aslında. Bayern Münih'in geçmişte aldığı oyuncuları direkt alabilirsin yani.
Abi yolu geçiyorsa Bayern Münih'ten. Evet. Yok, öyle.
Kriter güzel de bayağı pahalı oluyorlar yani.
Aynen ya pahalı olabilir. Aynen pahalılar.
BM'de hani oyuncu arıyorsun ya oraya koyabilirsin bak.
Onun dışında abi Ozan maça biraz tutuk başladı ama sonra o da gitgide açıldı. Yine bence iyi bir performans gösterdi. İyiydi. Gördüğü sarı kart çok kötü oldu. Onu biraz daha detaylı daha sonra Sivas maçı öncesi konuşuruz. Hızlı hızlı bunları söyleyeyim. Perkas bence de bugün en kötü maçını çıkarttı. En ritimsiz ama yani dediğim gibi 3 günde bir maça çıkıyor bu futbolcular. Ki Perkas kupa maçında da oynamadı aslında. Yani bir haftadır dinleniyordu aynen, Perkas. Aynen. Değil mi? Ona rağmen bir bugün
yani Mesut'un... Yani o ritmini kaybetmiş bence. Yani kötüden yani ondan bahsetmek isterim. Yani bir ritim kaybolmuyor. Evet. Normal yani.
Abi şeytan avukatlığını yapayım mı ben sana? Mesut geldi diye aynen. Perkas moda mu düştü yoksa?
Yok. Ama ben 3-4 tane... 3-4 tane gol pozisyonu da geldi ya.
Aynen yani. Aynen.
Topu şanssızdı yani. Falan. Şanssızdı. Yarım gol falan gelirse zaten inanılmaz olurdu ya.
Aynen. Evet. İsteğinden falan şüphe yok zaten. Yine elinden geleni yaptı. Ama birazcık daha oyunun içinde olabilirdi. Bence en etkisiz silik maçlarından bir tanesiydi. Valencia, yani yine bence Valencia maçın iyilerinden de maalesef sakatlanarak çıktı. Ben yine onun bir 15-20 gün olmayacağını düşünüyorum ama. Bakalım yani sanki yine bir birinci dereceden zorlama falan gibi bir klasik bir adalet sakatlığı yaşadı gibi geldi ki. Ya ben şunu anlamadım. Niye Tiam çıktı da Valencia çıkmadı? Ya Valencia sakatlanabilecek bir oyuncu. Belli bunun hani adaleleri. Aynen. Bunu yaşıyor abi bunu yaşıyor. Ya siz izlerken hepimiz korkuyoruz. Ha, her an gidebilir. Ya niye Tiam çıktı da Valencia çıkmadı? Ben gerçekten hiç anlamadım.
Katılıyorum sana.
O da sonunda sakatlar ki Perotti'yi de biz böyle kaybettik. Perotti'yi de üst üste hunharca oynatmaya başladık. Beşiktaş maçında bir anda dizi patladı. Ya bu bazı futbolculara da özel önlem almak gerekiyor. Düşünmek gerekiyor sakatlık durumlarını. Kaybettik bence. Sivas maçında olacağını hiç düşünmüyorum. Umarım yanılırım yani ciddi değildir o kadar. Samatta'yı da çok bugün ben istekli buldum ki bir istatistik vereyim. Dediniz istatistik sayfa çalıştım, dersine çalıştım. Bugün bu hafta 15 ikili mücadele kazanmış ve 19. haftada bu en yüksek ikili mücadele kazanan oyuncu olmuş. Hava topları 8'e 8. İkili mücadeleler 24'e 15 tanesini kazanmış. Müthiş bir rakam. 15 ikili mücadele kazanması Samatların fiziksel olarak kendine geldiğini gösteriyor. Attığı gol de bence aradığımız o atletizm. Niang'ı hatırlattı bana biraz oradaki alışı gidişi, vuruşu. Daha da iyi olacak diye umuyorum. Attığı gol çok önemli. Forvet'in gol atması çok önemli. Hızlı hızlı bunları söyleyeyim abi.
Atilla sen ne diyeceksin oyuncular için?
Abi keşke önümdeki alt kalem olsaydı. Ya Batuhan'ın dediklerine böyle... Hepsine birer cümle ekleyerek gidecektim. Şeyden başlayayım. Samatta'dan başlayayım. Samatta mesela şey dedik ya biz konuşurken programda mesela sonradan girdiği anlarda falan hiç hazır değil falan dedik. Demek ki abi bu hani ligin boyu uzadı ya bir de 3 günde bir maça döndük. Demek ki orada başka bir şey ortaya çıkıyor. Yani antrenman performansıyla kadro seçimi falan diyoruz ya. Yani bir maç oynamayan adam direkt grubun gerisine düşüyor. Yani antrenmanla kapatılmıyor bu ritim. Çünkü Samatta'nın yani 10 günde ne fiziği düzelecek ne kondisyonu düzelecek. Yani maç ritmini eksikmiş. Yani biz yanlış yorumlamışız öyle düşünüyorum. Çünkü bir de oynanan oyuna biraz daha ikna olmuş. Hani nasıl oynanacağını daha iyi kafasında çözmüş gibi geldi bugün bana yani. Bugün biraz parçalar daha yerine yani bir maçta mesela kenardan girdiğinde şey diye düşünmüştüm ben. İsteksiz falan oynanan oyuna memnuniyetsizliğini dile getiriyor. Sanki ona bir cevap veriyor gibi görmüştüm vücut dilini ama bugün öyle değildi. Yani bugün hani Tiam'la devamlı yer değiştirdi. Orta sahaya geldi. Yani Batuhan'ın dediği gibi her ikili mücadelede ayakta kaldı. Çok hoşuma gitti. Yani bu oyunun bizim oynadığımız oyunu hep anlatıyoruz. Yani daha direkt daha az topa dokunarak oynanan bir oyun var. Top havada geçiyor bazen yani. Bazen bayağı top havada geçiyor, yere inmiyor. Stoperler uzun top atıyor devamlı çıkarken. Bu oyunda bir forvet zorlanabilir ama Samat da buna inanmış gibi geldi bana. Yani kenar yönetime buradan bir artı yazabilirim. Batuhan'ın şey dediğini kabul ediyorum. Yani Valencia işte her an sakatlanabilir. Niye Tiam çıktı ama totalde Tiam da üst üste çok maç oynadı. Yani onu da düşünmüş olabilirler. Oradan ona aynen da hak veriyorum ama yani totalde Tiam da çok zorlu maçları üst üste oynadı. Gustavo ile ilgili yani söylenebilecek en doğru sözü Altan Tanrıkulu Twitter'a yazmış. Yani maç bittikten sonra eve de koşarak gittiğine inanıyorum demiş yani. Gerçekten öyle yani. Maç bitti 90+3 falan, artık herkes hakemin düdüğünü bekliyor. Orta sahanın yakın böyle taç çizgisi kenarında rakip orta sahaya basıyor. Yani ben oyuncu olsam sahada Ankara Gücü, abi bir sal beni derim yani. Bir sal, bitsin maç. Al topu, beni sal derim yani. Hala öyle istikrarlı. Yani 3 günde bir maç oynamak, zamanında Rıdvan Dilmen Brezilyalı oyuncular için bahsederken Alex Nobre gibi özellikle koşmuyor denilen Alex için söylerken antrenmandan daha çok her gün maç yapmayı tercih ederler demişti Brezilyalı oyuncular. Ben biraz onu Gustavo'da görüyorum yani. Mesela sezon başı daha durağandı falan, böyle işte sözleşme falan bir şeyler konuşuluyordu ama maçlar 3 günde bire dönünce Gustavo'nun seviyesinin diğer oyuncuların ne kadar üstünde olduğunu gördük yani. Ondan sonra savunma hattında Tisserand konusunda Tisserand üst üste hatalar yaptı. Biraz özgüveni sarsıldı. Ama orada mesela savunma hattından bahsederken hep ben puzzle'dan bahsediyorum ya, ikili. Yani bir oyuncunun performansını yanındaki diğer oyuncu çok yükseltiyor. Bence Tisserand'ın performansını da Serdar Aziz yükseltiyor. Burada biraz Beşiktaş'a örnek vereceğim. Yani Beşiktaş'ı mesela isim isim konuştuğumuz zaman bazı noktalarda yetersiz kalıyor. Yani son maçtaki 11'inden bahsetmiyorum. Total bazı maçlarda. Ama toplu halde kaliteyi yukarıya çekiyor. Her oyuncu birbirini daha değerli gösteriyor. Fenerbahçe'de de Tisserand'ı daha değerli gösterecek bir oyuncuya bence kesin ihtiyaç var. Yani topu geriden oyuna sokar. Mesela Serdar Aziz uzun top atıyor. Görüyoruz yani. Biz bunu geçen programda da konuşmuştuk. Batuhan sormuştu galiba. Bu bir hoca tercihi mi yoksa? Bence Serdar Aziz yerine Tisserand, çünkü bir şekilde o pası bulabiliyor. Ama oyun Serdar Aziz'in kanı tarafında kaldığında, baskı oradan geldiğinde Serdar Aziz daha kolay uzun topa gidebiliyor. Ama Tisserand yeteneği itibariyle bir şekilde çizgide Nova, ortada Gustavo'yu, kenarda Ozan'ı, Valencia'yı bir şekilde buluyor. Yani oraya bir stoper daha gelecek mi bilmiyoruz ama inşallah.
Abaşın geldi işte abi. Abaşın geldi, belki olur.
Yani işte bir transfer daha konuşuluyor. Ondan çok emin değilim. Yani Lemos'la yolları ayırıp, çünkü dediğim gibi Serdar'a güvenemiyorsun. Yani konular karışmasın. O İsmail Yüksel'e sonra gireriz. Bilmiyorum, Atilla ile uyumu, sağ tarafta oynamayı daha çok tercih ediyor bence. Yani Serdar gelince sola geçiyor. Sol stoper, sol bek oynamışlığı var ama yani bence sağ tarafa daha kendi inisiyatifiyle geçiyor. Biz hani konuşmuştuk ya seninle, Sadık niye sol stoper falan diye sen çok sinirlenmiştin hatta kötü bir maçın evet sonunda. Ama sonra bak Sadık oynadığı bütün maçlarda Tisserand yine sağda oynadı. Demek ki orada bir oyuncu orayı tercih ediyor. Yani bugün bence bugün solda yine daha biraz daha parlak gözüktü ama bilmiyorum, belki Atilla ile o uyumu, yani Fenerbahçe senelerdir aradığı stoper ikilisini oluştururlar inşallah. Çünkü ben Atilla da kıymetli bir oyuncu, değerli bir oyuncu. Özellikle
sol ayaklı sol stoper olarak oynayacak.
Aynen. Yani bayağı sol bek bile oynayabilecek top haşır neşirliğine sahip. Sol bek demişken Nova geçeyim. Yani Nova için ATV dizisi benzetmesi bence çok iyi. Hani böyle bir de çok sert bir geçiş oluyor abi. Yani ben çok dikkat ettim. Nova maç eksiği var, o çok belli oluyor. Ama Nova topu ayağına aldığı zaman Nova bekliyor ki yanına birisi gelsin, değil mi? Yani bir pas alışverişi aynen bekliyor. Ama adamlar devamlı Caner'le oynamaya alıştığı için uzaklaşıyorlar. Ceza sahası koşusu, ceza sahası içine devriliyorlar falan böyle. Yani Caner'in pas mesafesi 20 metrenin altında, 20 metrede ortalama falan olduğu için yakınına gelme ihtiyacı hissetmiyorlar. Bak ilk yarıdan ikinci yarıda daha çok Nova'ya yaklaştılar. O da etkiledi bence. Yani Caner'le oynamak var, Novak'la oynamak var yani. Novak yakınlığı istiyor. Caner her sahanın her tarafına pas atabiliyor yani. Başka ilk 11'de Samatta'ya değindim. Tiam zaten standartına oturdu. Sezon başındaki kötü maçlar onu da sallamıştı. Bak bu çok önemli. Yani Tisserand'da da oldu bu. Hatalı işte penaltı yaptırdı filan falan eleştiriler. Bu bunun altından kalktı. Bugün gördük. Tiam da mesela özgüveni çok sarsılmıştı. Sezon başlarken çok beklenti olmuştu. Özellikle kupa golleri. O da böyle bir yıkıma gitmişti. Kadroya filan giremedi hatırlıyorsunuz yani. Şimdi mesela neredeyse en güvenliğimiz böyle en yakın ismi Fenerbahçe'nin. O da bunun altından kaldı. Yani sezon bir maraton olduğu için bu eşitleri atlayabilmesi beni çok mutlu ediyor Fenerbahçe oyuncularının. Demek ki yani orada bir hep eleştiriyoruz. Abiler işler kötü gidince aklımızı geliyor. Demek ki o abiler bazı şeyleri de iyi yapıyor yani. Çünkü oyuncu yıkıma geçtiğinde tekrar ayağa kalkmak kolay değil yani. Ben Tisserand ve Tiam'ın bunları yaşadığını düşünüyorum. Nazım için zaten ben zamanında söyledim. Ben Nazım'dan daha çok şey bekliyorum. Temposu maç yoğunluğundan mı düştü yoksa bu bir plan gibi geliyor. Çünkü bana çok tekrar eden bir şey olduğu için bence bu bir plan. Yani skoru aldıktan sonra özellikle 2-0 plan bulduktan sonra Nazım ileriyi çok nadiren zorluyor yani. Mesela Gökhan Gönül olsa bugün 10 kere sağdan bindirmişti. Çünkü fırsat vardı, önünde alan vardı. Nazım bugün ikinci yarıda pek onları kullanmadı. Sol bekteki Atilla'yı da çok beğendim bu arada aklıma gelmişken Ankara gücünü. FM oynarken alıyor muydunuz Atilla'yı?
Yok abi hiç abi ben almıyorum. FM oynamıyorum bayağıdır ya. Yiğit oynar.
Ama sen ben de almıyorum ya.
Atilla Turan değil mi? Yaşı yani ben yanlış bilmiyorum yani. Çünkü abi yerli sınırından dolayı Atilla Turan yerli oyuncu ya Fransa'da falan oynuyordu. Yanlış Atilla'dan bahsetmiyorum umarım. Bir
bakayım
baksana.
Abi ben hemen bakıyorum benim abi.
Evet Atilla Turan tek geldi.
Aynen.
Yerli oyuncu olduğu için şeyden alıyordum ben. Yerli oyuncu sınırı var ya bir yerde. Sizin oynadığınız FM'lerde o olmayabilirdi. Biz de öyleydi. 6 yabancıyla oynuyorduk. Biz yaşlı adamlarız.
Abi ondan... ya, biz de 6 yabancıyla oynadık. Sanki bu 20 yıl öncenin FM'si.
İşte Yiğit başka eklediğim, sormak istediğin oyuncu var mı? Hepsini saydım galiba.
Saydın aynen. Bittiyse başka soruya geçiyorum şimdi ikinize de.
Şöyle son sözümü söyleyeyim. Hani Fenerbahçe Beşiktaş'ın oyunu mesela daha seyirciye hitap eden Galatasaray'ın iyi oyunları yani iyiye çıktığı oyunları daha ilgi çekici gözüküyor. Ama Fenerbahçe'nin de oyunu bu yani planı bu. Bu işliyor. Bir şekilde toplu halde takım buna inanmış yani. Bunun gereklerini yerine getiriyor. Bunu da her maç tekrar tekrar izliyoruz ve yayını açmadan önce kaydı. Başlamadan önce size söylediğim nedeni de buydu yani. Bunun biraz altını çizmek lazım. Yani her maç öncesi ya Ankara gücü diri takım diyoruz. Maç bittikten sonra o bu Ankara gücünde hiçbir şey yokmuş diyoruz. Halbuki öyle değil yani. Kasımpaşa ondan sonra Kasımpaşa Rize ne bileyim aklıma gelmiyor şu an maçlar.
Abi şunu ekleyeceğim.
Erzurum kazandı değil mi?
Aynen bugün Erzurum Kasımpaşa'yı yendi. Abi hemen sana şunu ekleyeceğim. Tam senin dediğin üstüne geldi çünkü. Araya sıkıştırmak istiyorum. Bu şu meşhur dinlenme süreleri. Bakın Fenerbahçe-Başakşehir maçında Fenerbahçe 4 gün, Başakşehir 10 gün dinlenmiş. Alanya maçında bizden 2 gün yine Alanya fazla dinlenmiş. Erzurum 1 gün fazla dinlenmiş. Ankara gücü, şu an oynadığımız Ankara gücü bizden 5 gün fazla dinlenerek geldi bu maça. Fenerbahçe 3 gün önce maç yaparken Ankara gücü 8 gün önce maç yapmış. Yani buna rağmen bu diri Ankara gücü dediğimiz takım 5 gün fazla dinlenerek gelip biz Ankara gücünü bugün biz o kadar diri göstermedik. Yani Fenerbahçe'nin de etkisi var bunda.
Bence de yani bak mesela şunu söyleyip Yiğit'e bırakıyorum. Hani biz geriden oyun kurmakta zorlandığımız anlarda bile farkındaysanız Tiam, Valencia, Samat da çok fazla geriye gelip topu almıyor. Yani hücum kurarken takımın boyunu biraz uzatıyor. Ortada böyle bir boşluk oluşuyor. Yani bence bu taktiksel şey. Çünkü bu kadar üst üste devamlı olan şeyi ilk golde özellikle bu boşlukta bir anda çoğalarak kullandık bunu. Yani bu boyu bazen uzatıyoruz ya hücuma çıkarken özellikle. Oyuncuları, rakip takımı daha geniş alana yayarak biraz yalnızlaştırıyoruz yani. Çok koşturuyoruz rakibi. Yani rakip takım çok koştu yani. İleri geri, ileri
abi, Mesut programında da söylemiştik. Herhalde bu Mesut'un oyunu böyle bir oyunda Mesut'un varlığı ben hep onu düşünüyorum. Yani o uzun toplar, mesafeyi açmalar Mesut'a hiç yarayacak şeyler değil. Yani onu söyleyeyim ben. Aynı oyun oynamayacağız muhtemelen Mesut olduğunda ama bence bu oyun yani. Mesut'un oyunu değil yani onu diyeyim ben.
Ya işte Mesut'un yani Mesut ayrı bir güzellik. Ya onu şimdi bu maça bulaştırmak istemiyorum. Çok mutluyum tamam. O konuda da.
Şunu İyi, sormak istiyorum o zaman.
Sor.
Eyvallah Batu. Şunu sormak istiyorum. Yani biz Fenerbahçe için sezon başlarında hep aynı eleştiri yapıyorduk. Hatta çevremizden bu yayını dinleyen arkadaşlar da bizi eleştiriyordu. Sürekli ortalardan bahsediyorsunuz. Fenerbahçe ortalar üzerinden oynayan bir takım değil. Yani açıkçası o zamanlar öyleydi ve Fenerbahçe'nin orta dışında bizi herhangi bir şekilde gol atabileceğini düşünmüyorduk maçı izlediğimiz zaman. Yani bugün baktığımız zaman Fenerbahçe Ankaragücü maçını 14 ortayla tamamladı. Maçı 3 golle kapattı ve Fenerbahçe için ortalar dışında da her an diyoruz ki Fenerbahçe yani Pelkas'ta, Valencia, Tiam, Samat'ta yani bir şekilde gol bulur diyoruz. Sence gerçekten bu değişimi yaratırken yani bunda tek etken Erol Hoca mı yoksa takım bu oyuna artık alıştı mı? Oyuncular da birbirini tanıdıkça.
Abi aynen tam son dediğin şeyi söyleyecektim. Bence oyuncuların birbirini yavaş yavaş tanımaya başlaması, kazandıkça özgüvenin yerine gelmesi daha yakın olarak birbirlerini tanımalarını sağlıyor. O üçgenleri falan kuramıyor diyorduk ya. Şu an baktığımızda o topu Valencia önde kaptığı an Pelkas, Samat'la Tiam hemen yaklaştığını birbirleriyle birazcık hala tam olarak iyi olmasa da paslaşabildiklerini görüyoruz. Orta bir plandır abi. Ortadan zaten çok böyle yanlış bir şey diye söylemiyoruz. Bizim yanlış dediğim şey şuydu. Caner topu alır almaz tüm oyuncuların ceza sahasına koşması ve Caner'in orta açmasından yoksa yani orta tabii ki de bir oyunun içinde olan bir şey. Yapılması denenmesi gereken bir şey ki Caner gibi bir silahın varsa yapacaksın tabii ki de. Ama sen bunu tek plan haline getirirsen o zaman işte savunulması kolay bir takıma dönüşüyorsun. Bugün baktığımızda bu maçta mesela dediğin gibi işte çok az 14 orta mı dedin? Oldukça azdı. Çok daha yakın oynayan oyuncular göbekten delerek bulduğumuz pozisyonlar vardı. Yani bence oyuncuların birbirine yakın anlaşmaya başlaması, bir takım olma olgusunun oluşması bu orta olayını biraz daha azaltmasını sağlıyor. Tabii bir de Caner'in olmaması. Caner bugün olsaydı belki artı 10 orta eklerdik. Ama bu kötü bir niyetle söylemiyorum. Yani Caner'in bugün yokluğunu siz de hissetmişsinizdir. Yani Caner olmayınca cidden arıyorum ben Caner'i açıkçası. Yani şu an bu maçta da Caner'in olmasını isterdim. Ama evet dediğin gibi takımın birbirine uyum sağlığı göstermesi bunu sağlayan ilk faktör bence.
Ati sen ne diyeceksin? Ati bir şey demiyor. Batu o zaman seninle devam edelim.
Ati abi nerede ya?
Mikrofonu
kesin kapattı mikrofonu yanlış.
Kapalı unuttu.
Abi aynen orada görüyorsunuz kapalı olduğunu görmüyor musun? Sigara içiyorum.
Bakmadım abi.
Abi ben orta oyunuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Zaten hani bunu çok konuştuk. Ben şuna evet. Dikkat çekmek istiyorum ortadan ziyade. Mesela bugün Ankaragücü bize en büyük tehlikeleri duran toplardan yaşattı değil mi? Ya yani buna çalıştıkları çok belli. Çünkü topun nereye kullanılacağını oyuncular yerleştiğinde bile anlıyorsunuz. Yani Ankaragücü mesela bunun planını yapmış. Bu çok hoşuma gitti yani. Aynı şekilde bizde de Caner'in yokluğunda geçen maçlarda Pelkas kornerleri kullanmıştı. Bugün mesela Valencia ilk kornerin başına geçtiğinde ben şaşırdım. Ama ikinci korneri öyle bir kullandı ki Samat'ta neredeyse golü atıyordu. Bütün duran topları, kornerleri Valencia'da çalışmışlar. Yani bu hani çok güzel bir şey yani. Takımın Caner yok bu hafta. İki maç arasında 3 gün, Perşembe, Cuma 3 gün süresi var. 2 antrenman yapıldı ve Caner'in olmadığı bir ortamda Valencia'yı seçerek yani saysak herhalde değil mi çok hızımızın aklına gelir yani Valencia'nın kornerleri kullanacağı. Ama buna çalışmışız ve sonuç alıyorduk. Sezon başından beri şunu da ekleyeyim kornerleri. Taç çalışması Pelkas'ın bir pozisyonunda mesela yine Pelkas'ı golle burun buruna getirdi. Biz sezon başından beri istikrarlı bir şekilde bu tacı organizasyonlarını yapıyoruz. Yani bunlar çok hoşuma gidiyor. Pas oyunu yerine kornerleri, yan topları Caner'in olmadığı bir ortamda bile işler hale getirmek bence çok özel.
Yalnız Valencia abi de Valencia'da inanılmaz orta kesiyormuş kornerlerde ya. Evet. Ben bu kadar olduğunu düşünmüyordum. Bayağı etkili ortaları kesti.
Evet. Peki Batu şunu soracağım. Maçın oyuncusu kimdi sence?
Güzel soru abi. Maçın oyuncusu kimdi? Yani Gustavo diyeyim ama Gustavo'nun bu maçtakinin ekstra tüm maçların verdiği son 3-5 maçtaki performansının artılarıyla Gustavo diyorum.
Atisen?
Tisserant'ı da ekleyeceğim ama Bolingi o kadar kötüydü ki ondan Tisserant'ı eklemek istemedim yani.
Ben şeyi söyleyeceğim. Bu maçta skora bir gol bir asist açısından bakarsak Tiam'ı ve uzun süredir gösterdiği hani istikrarlı katkıdan dolayı Tiam'a yakınım. Ama Gustavo bizi alıştırdığı için belki onu göz ardı etmişimdir ama Ozan'ın ben de istatistiğine vereyim. 6'da 6 uzun top, 2'de 2 dribbling, 8'de 6 ikili mücadele kazanma, 4 pas arası 1 çalım. Ve gözümüze hiç böyle çok parlak bir şekilde yani bunu gözümüze sokmadan. Yani.
Standardı yaptı artık. O da çok değerli bir şey ya yani. Cidden. Ozan'ın bir standardı oluştu yani.
Eski maçlara oranla daha az topu taşıyor, daha az dribbling yapıyor, daha az zorluyor farkındaysanız. Daha çok böyle önündeki oyuncuları koşturuyor. Ama yani çaktırmadan özellikle bu mesela bir tane yabancı bir hesap bir yorumunu gördüm. Sanırım Arsenal taraftarı olsa gerek. Fenerbahçe muhabbetinin maçı izlemiş. Biri bu hesapları takip eden bir arkadaşım retweet etmişti. Fan hesabı. Ozan'dan övgüyle böyle bahsetmiş yani. Çünkü şunu unutmamak lazım artık bizim takımımızda birkaç hafta sonra Mesut Özil oynadığı için daha fazla dikkat çekecek. Yani bana şöyle geliyor, Ozan'ı galiba yavaş yavaş sezon sonunda gönderiyoruz gibi geliyor yani.
Aynen bence de.
Peki maçla ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Yok abi, benim ekleyecek bir şeyim yok. Çok konuştum zaten, yok var. Başka bir şey demiş.
Maçla ilgili benim aklımda kalan başka bir şey yok.
Bir de benim peki aklımda zaman... Fredrik kaldı abi. Fredrik bence Ankara Gücü kalecisi de bugün.
Evet yediği... evet ondan bahsettim.
Doğru. Yani ondan bence değil, ben de şeyden aynen ben de Ankara Gücü de şeyden bahsetmek istiyorum. Ankara Gücü'nün duran topları. Ne kadar acayip kullanıyorlar ya.
Aynen kalenin önüne diziliyorlar. Stok falan yapıyordu. Stok site falan yapıyordu bazen buna benzer şeyler. O frikikler
falan hepsi Altay izledi. Altay gibi kaleci normalde her topa uçmaya çalışıyor. Uçuyor en azından.
Ama yani, aynen önünde bayağı duvar kurdular.
Öyle vuruyor ki yani. Altay da topu geç görüyor, hamle yapamıyor. Adam kornerden de direkt kaleye falan vurdu yani, çatallan döndü.
Geçen hafta filan bir bayağı bir dar açıdan golü de var galiba direkt kaleye.
Geçen hafta abi aynen.
Geçen hafta attılar aynen, geçen hafta. Yani duran topları özel çalışıyorlar sanırım.
Ben duran toplarını överken mikrofonum mu kapalıydı?
Yok yok, duyduk abi, duyduk. Ekstra Yiğit de söylemek istedi. Yiğit de söylemek istedi.
ben neyse. Şimdi Yiğit sana şimdi bir soru soracağım. Sor abi. Sen de iyi dinle, tamam mı? Bizim WhatsApp grubunda Yiğit'in 3 tane tweet'i var. İlk tweet'i. Mücadele dışında hiçbir şey yok. İlk 25 dakika.
Tamam.
Ondan sonra İkinci yazdığı tweet diyorum. Ankara Gücü bizi yenmek için gelmiş. Maç sonunda Kadıköy'den çok mesut dönüyoruz diye tweet atarlar. Bu tweetin hemen altında da diye...
yalnız bu tweet bu çok iyi bir şey ya. Bu tam yapılacak bir şeymiş.
Ondan sonra
yapılır bu ya. Daha söyleyeyim.
Evet.
19.35'te ya hep böyle oluyor. Aklımıza gelen başımıza geliyor. Yapmayın diyorum bunları. 19.35'te de 2-0 olunca 2-0 yazmış. Tam beklediğim gibi geçiyor maç yazmış.
Ya açıkçası hayır. Cevap vereyim. Yani, hayır, bak,
bu sürece bizi hafta, açıklamanı bekliyorum bak, Yiğit.
Tamam. Aynen ben açıklarım her şeyi. Sıkıntı yok. Yani ben geçen hafta siz Ankara Gücü maçından korkarken ben yani rahat bir şekilde kazanırız diyordum. Çünkü takıma güveniyorum yani. Siz Ankara Gücü'nü ya totem yapıyordunuz ya da başka bir şey yani Fenerbahçe'nin ben iyi oynadığının farkındaydım. Bu maçı alacağımızı düşünüyordum. Bu birincisi. İkincisi gerçekten ilk 20 dakika falan mücadele dışında pek öyle
doğru haklısın.
Üçgen kurmak olsun, böyle yok, paslaşmalar yok, olsun
yapmadık. Zaten
ilk üçgen kurduğumuzda hemen etki yarattık, gol attık zaten. Yani son şeye gelirsek de 2-0'dan sonra tam beklediğim oyun gerçekten
orası, yine orasını anlat sana.
Heh. İlk soruya yine geliyoruz zaten. Dediğim gibi Fenerbahçe mücadeleyle yine çok böyle sürüklese ederek başlamaz ama bir şekilde yani golü bulur ve maçı rahat şekilde kazanır düşüncesi vardı ve böyle de oldu yani. Geçen haftaki kaydı açıp dinlesin insanlar. Görsünler yani ne demişim.
Maçtan önce rahat kazanacağımızı düşünüyordum. Tamam mı? Yani ilk 25 dakikada oğlum bizim takımda hiçbir
hayır,
şey yok.
Hayır o Mesut. Mesut ondan tweet sonra, abi o tam
hayır,
şey işte.
Yani. Mesut tweetine gelme. İlk 25 dakikada hiçbir şey yok. Top oynamıyoruz diyorsun. Ondan sonra diyorsun
hayır,
ki.
Hayır mücadele ediyoruz sadece.
Yani mücadele dışında etki, bir şey yok diyorsun.
Etki yok dedim hücum anlamında. Öyleydi zaten.
Bak, Bak ne? maçtan önce dur. Maçtan önce kolay kazanırız diyorsun. Sonra ilk 25 dakika diyorsa ki oğlum mücadele dışında hiçbir şey yapmıyoruz. Sonra oradan şeye dönüyorsun. Angel Yücü bizi yenmeye gelmiş. Yani yenecek bizi de kıvamına geliyorsun.
Hayır ya tamam o. Hayır orada zaten demişim. Ya demişim orada Ankara Gücü'nün attığı yani, tweet'i falan söylemiş. O zaten totem yani. O gerçek yani, bir düşünce değil zaten.
İlk yani maçtan önce bizim aksimize düşünüyordun ama ilk 25 dakikadan sonra sanki sen de bizim yanımıza geldin.
yok hayır. Fenerbahçe kontrollü oynuyordu. Yani hücum anlamında Batu da katılıyor bak bana. Yani pek etkili değildik.
Ben söyleyeyim ama... ben 25 dakika bittiğinde şey dedim babamla izliyorum. Babama dedim ki yani yeni bir Malatya vakasını kaldıracak gücüm kalmadı dedim. Yani öyle bir noktadaydım. Ama Allah'tan öne geçtik yani. İşte o ilk gol çok önemli abi. İlk gol atarsan evet. Maçı açıyorsun. Yoksa bambaşka bir maç olabilirdi.
Onu arkadaşlarla başka WhatsApp gruplarında da konuştuk. Yani Fenerbahçe'nin yani geriye düştüğü oyunu çevirip çevirmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Bunu da umarım görmeyiz de zaten. Bakalım ne olacak ama o zaman.
Bak gördün Trabzonspor maçında gördün.
Yok Kisela... hayır. Yani sezon ilerleyen zamanlarında.
Yani aynen ama işte oluyor yani. Ben o şeye pek yani bu maç üzerinden...
Yok abi katılıyorum ben senin dediğin şey. %100 katılıyorum. Dediğin gibi her maç öyle bakarsak her maç bir takım yenik duruma düşebilir zaten yani. Öyle bir bakış açısıyla. Yani öyle düşünmemek gerekiyor.
Beşiktaş derbiyi kazandı. Herkes övüyor. Bu maçtan sonra Galatasaray 10 kişi kalmasaydı tabii. Beşiktaş kazanabilir miydi?
Yok abi.
İşareti çok abes geliyor bana yani. Aynen. Ama Fenerbahçe taraftarını ben yani tanıyoruz hepimizin eşi dostu arkadaşları yani. Hep olumsuz taraftan bir bakıyorlar yani. Olan seri yapmışız. 1-0 öne geçtiğin hiçbir maçı kaybetmemişsin. 5-5 de geliyorsun. Geriye düşsek ne olurdu acaba? Şeye benzetiyorum. Mesut Özil şeyinde A-Spor'daki artık dinozor diyeceğim abiye. Var ya bir tane. Mesut geldi ama kimin yerine oynayacak diyor ya böyle. Yani ona benzetiyorum.
Kemal Belgin miydi?
Kemal Belgin. Aynen. Olumsuzu görebilme yeteneğimiz var yani. Yani cennette bile olumsuzu görebiliriz biz. Ben inanıyorum yani Fenerbahçe taraftarı.
Şunu sormak istiyorum şimdi size. Konuyu değiştiriyorum. Fenerbahçe açıklama da yaptı şimdi. Teknik direktörümüz ve oyuncularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Röportajların şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir. Fenerbahçe ile Bein Sports arasında yaşanan savaş diyelim. Yani bizi etkiler mi olumlu olumsuz anlamda?
Yani bizimkiler şey tişörtüyle çıkmışlar röportajlara. Rejiye yönetmene müdahale istemiyoruz. Yani, talebimiz adil ve tarafsız yayıncılık. Hani onları da ekleyelim. Böyle durup dururken röportajı yayınlamamak yapsaydı o faciadı da. Yani bunu çok tuhaf karşılamadım bunu yayınlamamalarını. Atilla abi daha hakim bir konulara. Ben ona bırakayım sözü o konusu.
Abi çok ucuzlatmamak lazım. Yani tamam. Bak geçen maçtaki tepkiyi hak veriyorum. Bu maçta da tepki bir reklam panosu dönüyor. Gördük yani. Skorer yayınladı o fotoğrafı. Rejiye ve yönetim odasına güven işte dokunma diye. Yani Hande Sümertaş olayının uzantısı bu. Yani öyle bir inanış var Fenerbahçe. Yani oraya gelirse gerçekten ucuzluyor. Yani
şöyle abi şunu ekleyeyim sana. Bunu ben Serdar Çelikler'den dinlemiştim. Hande ile Hande Hanım'la alakalı değil sanıyorum. Şöyle bir şey demişti Serdar Ali Çelikler. Bir maç vardı Fenerbahçe'nin maçı oynanırken biri isim vermiyorum dedi. Bizzat yönetmeni arayıp pozisyonların verilmesiyle ilgili bir talepte bulunup değiştirilmesini, bir şeylerin daha farklı yayınlanmasını istediğini söyledi Serdar Ali Çelikler ama isim vermedi.
Evet.
Onun üstüne geldi ona.
Galatasaraylı bir yönetmenin adı geçti falan. O da
evet. Öyle onunla alakalı sanıyorum bu müdahale istemiyoruz mevzusu. Ama tam detaylı bilmiyorum.
Çok yani. Ucuzlatmamak lazım. Yani bir şey sürekliliğini yani çok uzatırsan bir tepkiyi değerini kaybediyor yani.
Yani bak bir ben de şey yani tamam. Ben şunu demek bir de öyle. Demek istiyorum yani çıkıp yani Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yöneticisi işte taraftarlarımız bizden haber beklesin yani yine benzer açıklama yapmış yani her hafta işte biz bir şey yapacağız işte biz adım atacağız deme yani o zaman eğer bir düşüncen varsa bunu hemen uygula
ya abi zaten o tarafta yapabileceğin çok bir şey yok o tarafta yani şöyle söyleyeyim abi yayıncı kuruluşta anlaşmayı ve işleri yürüten taraf TFF. Yani kulüplerin orada bir gücü yok. Mesela Kulüpler Birliği'nin oluşumu, derneği falan kurulup onun üzerinden havuzu onun üzerinden devam ettirmek gibi bir şey vardı. TFF'nin engeline falan takıldı. Tam bilmiyorum yani o konuya hakim değilim. Ama kulüplerin yayıncı kuruluşlardan bazı beklentileri var. bazı istekleri var ama bunun karşılığı yok. Yani demin adı geçti. Serdar Çelikler bunu programında da söyledi. Yani kim yani? Yayıncı kuruluşun orada bir çok büyük bir boşluk var. Yani bu sezon sonunda sözleşme devam edecek mi? Yani patronun muhatabı kim yani? Bilmiyoruz yani. Mesela bugün 12 numara Sokrates dergiyle ilgili bir eleştiri yaptı. Eleştiri demek istemiyorum buna. Yani eleştiri değil. Keşke eleştiri yapabilse bizim yani lider sosyal medya hesabımız. Böyle bir varyansında bulundu. Ama hemen Sokrates'in sahibi Can Öz çıktı cevap verdi. Yani bir eleştiri geldi tak tak tak cevap verdi. Yani Beyin Spor'sa taş atıyorsun dipsiz kuyu gidiyor yani. Kimse cevap vermiyor. Var mı karşılığı? Yok yani. Ben anlamıyorum yani. Ben Türkiye'de böyle bir kurum ilk kez görüyorum. Yani ATV'ye laf edersin çıkar cevabını alırsın. Ne bileyim TV8'e laf edersin Acun Ilıcalı çıkar söyler. Bu kadar eleştiri var. Ya bak Yiğit şunu söyleyeyim yani Batuhan siz ikiniz maçı televizyondan izlediniz. Ben yine ilk yarıyı dükkandan izledim. Abi ses seçenin ya bu kadar zor mu ya? Maç yine ben sesli izlemek zorunda kaldım taraftar sesiyle. Taraftarın sesini almışlar arkada bir uğultu. Sanırım Yücel tweet attı. Yücel de mi öyle izlemiş tam bilmiyorum. Arkada bir uğultu var abi maçı izleyemiyorum. Ya garip bir taraftar uğultusu var. Ne ses geliyor ne bir şey. Şimdi geçen hafta küfür var diye kestiler. Ya bu ben izlemek istemiyorum abi. Ben size 170 lira para veriyorum. Bak 140 lira para veriyorum. Ben Beyin Spor'sa. Tamam mı? Ben bunu istemiyorum. Ya bana oraya yani Türkçe mi İngilizce altyazılı film izlerken sorabiliyorsun. Televizyonda bu ayar var. Telefonda bu yok. Binlerce insan tweet atıyor. Karşılığı yok. Gol oldu. Gol olduğunda bize ne sesi geldi biliyor musunuz telefonda? Bir sene önceki çalan müzik var ya o geldi. Ya bu, çok bu mudur ciddi. Yani abi yani sene 2021 yayıncılık standartın bu mudur? Yani ben o yüzden Beyin Spor'u eleştirmekten bıktım. Beyin Spor'la ilgili bir şey söylemekten de bıktım. Çünkü dipsiz kuyu abi atıyorsun atıyorsun taşları kuyu bomboş içi dipsiz kuyu gidiyor.
Ben yani abi bu... taraftar sesiyle izlemiyorum. Normal futbolcu seslerini izliyorum. Benim de bir talebim var. Ben de şey istiyorum abi. Futbolcuların çığlık seslerinin yasaklandığı, onların sadece kapatıldığı bir yayın varsa ben onu istiyorum ya. Her pozisyonda mı ya bu kadar bağırıp atarak ya bütün herkes çığlık içerisinde. Ben de onun engellenmesini istiyorum.
Beşiktaş yani. Maçında Mark Ağabey'in sesleri çok geldi bana ya.
Abi Mark Ağabey zaten usta o konuda yani.
Neyse beyler 47 dakika oldu. Biraz
yine şimdi... uzattık abi aynen.
Aynen abi.
Oğlum yani ben o yüzden şimdi... 15 dakika yapıp bitirelim dedim.
Evet şeye geçelim. Bir, bunu da konuşalım bir 2-3 dakika kapatalım. Yani Perşembe günü -15 derecede oynanacak bir saat 7'de oynanacak bir Sivasspor deplasmanı. Maçtan ne bekliyorsunuz? Yani daha beraberlik çok çok büyük beklentiniz var mı o maçta?
Benim beklentim abi bence maça hiç gitmeden direkt içerideki Kayseri Spor maçına hazırlansak ben çok tepki göstermeyeceğim yani.
Yani o maç yani soğuk açısından gerçekten oyuncuları falan çok zorlayacak. Yani o maçtan da bir şekilde yani topu rakibe verelim onlar oynasın biz bir şekilde maçı sakatlıksız tamamlayalım razıyız herhalde.
Abi çok eksik var. Bırakabilir.
Çok eksik var. Çıkacak. Valencia oynamayacak gibi mi geliyor bana? Serdar Aziz zaten oynamayacaktır. Yani bunlar olmayacaksa nasıl bir kadro çıkıyor? Orta sahada eğer Mert Hakan'ın cezası bir maça düşmezse orta sahada kim oynayacak onu da bilmiyorum. Yani İsmail. Çok enteresan. İsmail'i oynatır bence, mı?
Bence İsmail'i konuşarak bitirelim.
Bence Caner orta sahaya falan çekebilir ben söyleyeyim.
Bence yani. Ben İsmail'i oynatacağını düşünmüyorum asla da.
Yok ben de düşünmüyorum hiçbir şekilde oynatacağını.
İnşallah sizin ya ben maç içerisinde de tweet attım. Ozan Tufan'ın oynamayacağı belliyken İsmail'e 2-0'da bile ben şans verirdim. 3-0'da verdi hoca. Onu da anlayabiliyorum. Doğru çünkü İsmail'in bir labali pası, artistik pası golle sonuçlandı ama ben orada faturayı yine Lemos'a kesiyorum. Onu da söyleyelim.
Yani aynen, abi, yani. Aynen öyle.
Yani rakip forvete 1.5 metre mesafe bırakmışsın. Adam karşısında bir sağa çekiyor, bir sola çekiyor. Onu da yiyorsun. Kardeşim zaten 1.5 metre mesafe var 1 metre. Bari olduğun yerde dur. Kaleciyi şaşırtma. Altay arkada bir sağa gitti, bir sola gitti. En sonunda 7 ters köşeden golü. Yani hiçbir şey yapmasaydı o pozisyon bak yemin ediyorum gol olmadı. Yani ellerin arkada bir dursa yine gol olmaz. Bir sağa gitti bir sola. Yani Lemos'u da topla haşır neşir diye övdük burada ama pişmanlığın dibini yaşıyorum. Abi İsmail Yüksek ne olursa olsun maç temposu olan bir oyuncu. Yani kenardan gelen genç oyuncular gibi değil. Yani ligin ilk yarısında kiralık geçirken gayet iyi oynadı. Bugün de yani kalitesini bence çok belli etti. Yani pas aralarında dikkat ettiniz yani. Oyun zekası çok yüksek. Ve
biraz
çok
ama da şey çok böyle yani. Şekil şu paslar atma peşinde.
Yani evet o ama o işte Yiğit o biraz Balıkesir alışkanlığı. Çünkü Balıkesir'de onda Balıkesir'deydi değil mi? Yanlışım olmasın.
Evet.
Doğru
abi. Ondan onu bekliyorlardı çünkü. Oranın hani anladın mı? Oranın şeyi yani lider oyuncusu gibiydi. O pasları ondan bekliyorlardı. O normal. O yüzden biraz oyuna alışması lazım. Eğer Batuhan'ın dediği gibi benim o maçtan hiçbir umudum yok. Çok eksik. Noktasındaysa bence olmamamız lazım da İsmail Yüksek'i oraya monte edip çünkü İsmail Yüksek'ten yeni bir Ozan Tufan çıkartabiliriz yani. Ben çok beğeniyorum Pumaş'ın topla naifliğini filan. Bence o maçta bize büyük artı bile yazabilir yani. Ama işte Fenerbahçe'de oynadığını unutmamız lazım. İlk girdiğinde oyuna alıştı. Ondan sonra bir bacak arasıyla Gustavo'ya pas yapmak istedi. İnce. O da yarıda kaldı. İkinci pası topu pası hiç gerek yok orada. Burası Fenerbahçe. Süper Lig affetmiyorlar çünkü. Ya belki o topu pası bir dahaki haftaki 11'ine mal oldu değil mi?
Evet.
Oldu. Yani oldu da şöyle bir şey var. Gerçekten oynayacak oyuncu yok. Yani ben düşünüyorum.
Ben de şimdi kadroya
Novak biraz fit olsa abi. Nova orta saha belki deneyebilirsin. Yani Novak belki sol bek, Caner orta saha yapar mı diyorum. Yani başka bir alternatif bulamıyorum ben açıkçası. Caner'den başka orta sahanın ortasında olacak bir oyuncu bulamıyorum. Yani Caner belki tecrübesiz
bir maçtır. Ben direkt kafada İsmail'i yazdım yani. İsmail Yüksek'i yazıyorum yani oraya.
Bakalım öyle mi olacak?
Golden sonra şeyi gördünüz mü? Golden sonra Gustavo direkt böyle sağına soluna baktı. İsmail'i aradı. Ve gittiği evet. Yanına konuştu.
Bakalım. Abi söyle Rıza Çalınbay birazcık Kurt Hoca. Rıza Hoca İsmail oynayacaksa bile İsmail'in oynadığını bizim hissettirmemiz lazım. Yani maç başlarken İsmail'in oynadığını fark etmesini isterim. Üstüne baskı kurup oradan ekmek çıkartmaya çalışabilir. Zor maç abi. Sivas'ın hiç eksiği de yok diye biliyorum. Ben bir iki tane belki bir tane falan oyuncusu olmayabilir. Bayağı herkes tam kadro çıkacak. Evinde uzun süredir kaybetmiyor. Çok çok zor maç ama yani sonuç olarak burası Türkiye Ligi abi. Her maç ortada bence. Bence yine %50-%50 bir maç olacak. Yani kazanırsak çok ekstra olur. Kaybedersek yıkılmam. Bir puanı üzülmem. Böyle bir şey.
Neyse. Kapatıyoruz artık Fenerbahçe bu arada. Yani
Batuhan'ın son söylediği programın mottosu olsun bence. Evet.
Fenerbahçe aynen.
Sivas maçıyla ilgili bir cümle söyleyeyim. Bence ne olursa olsun Sivas'ın tuzağına düşmeyip Alanya maçı gibi topu Sivas'a bırakmamız lazım.
Müthiş olur abi. Müthiş. Yani o zaman işte Erol Bulut'u ben bir saat överim burada. Eğer Sivas aynı şey yaparsa dediği gibi müthiş hoşuma gider ya. Çok hoşuma gider.
Perşembe akşamı bunu konuşuruz. Bu arada Fenerbahçe yani 18 hafta sonunda 38 puanla ikinci sırada. Üçüncü sıradaki Antep'in 4 puan önüne çıktık. Beşiktaş'la kafa kafaya gidiyoruz. Beşiktaş'ın da bu hafta maçı çok zor onların da. Karagümrük deplasmanına gidiyorlar.
Yani şöyle abi. 4 hafta önce Galatasaray'ın 4 puan gerisindeydik ve önümüze baktığımızda Alanya, Başakşehir maçları vardı. Oradan gelip o fikstürden çıkıp Galatasaray'ın 5 puan önüne geçmek bence çok rüya gibi bir şey ama Beşiktaş beklediğimizin çok üstünde bir performans sergiliyor.
Beşiktaş da yalnız Karagümrük'ü geçerse onlar da 4 maçı
acayip
bence iyi havaya girebilirler. Yani Göztepe evinde oynuyorlar. Evinde yine Trabzon, Antalya ve Konya. Yani oradan onlar da iyi fikstürle yürüyebilirler yani. Biz de orada
bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Perşembe günü 9-7'de Fenerbahçe maçı var ya.
Evet.
11'de de Liverpool maçı var. Atilla abi şimdiden bilgin olsun. Yine böyle aynı gün yine denk geldi maçlar yani de hallederiz.
Maçın skoruna göre yorum bak ben sana söyleyeyim Yiğit şimdi. Maçın skoruna göre bu yayına gelir veya gelmez. Kazanırsak gelir, kaybedersek kaçarım.
Yok. Ya bu hayır. Hayır maç 7'de bizim maç. Yani Liverpool maçı 11'de. 7, 9'da bitecek. Biz 9 saat yine yayına başlarız. Sonra rahat şekilde yetişir ya.
Tabii canım zaten, 15 dakika konuşup kapatırız.
Zaten abi, şey. Malatya maçından sonra geldik buraya ya. Bir daha bizi kimse buradan götürür.
Bir de Batu artık Liverpool'dan gol falan beklemediği için.
Yok ne sezonu kapatmaz ya. Öyle, doğru haklısın abi. Aynen öyle. Çok bir motivasyonum Fenerbahçe'de bu sene tamamen.
Aynen. Orada.
İnşallah çıkarız.
Orada Guardiola hocamız.
Bu arada şey işte, Erol hocanın açıklamasına hemen baktım. Valencia'nın hafif bir sertliği var ama onda sıkıntı yok gibi gözüküyor demiş. Yani tabii yarın belli olacakmış ama inşallah yoktur bir sıkıntısı.
İnşallah. Neyse ağzınıza sağlık. Kapatalım artık.
Eyvallah aynen.
Perşembe günü görüşürüz. Bizi dinleyen herkese de teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe 2017-2018 sezonundan sonra ilk kez üst üste 5 maç kazandı. Hepimizi güldürdü. Yani Mesut Özil transferi, seri galibiyetler, günler güzel geçiyor. Umarım böyle devam eder ve sezonu şampiyonlukla bitiririz. Bu arada yani mevzu Fener'e biz bu sene başladık. Fenerbahçe'de uğurlu geldik diyebiliriz belki sezon sonunda.
İnşallah.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.